Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Ahval Podcast'te çok önemli bir konuğumuz var. Can Dündar. Can Dündar'ı anlatırken dahi zor çekiyorum. Can Dündar hepimizin çok yakından bildiği 90'larda itibaren benim gençliğimle birlikte sesiyle Türkiye'yi daha iyi tanıdığımız gazeteci, belgeselci ve de köşe yazılarıyla da çok uzun zamandır Türkiye'yi aydınlatan bir gazeteci abimiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler İlhan, güzel sözlerin için. Hak ediyorumdur umarım. Çok gurur duydum senden bunları duymaktan. Çok teşekkürler.
Ne demek? Çok vaktinizi almamak için tanımayı daha fazla uzatmamak istiyorum. Can sıkıcı, üzücü bir haberle dün gündeme oturdu. Sizinle ilgili uzun zamandır zaten haberler, özellikle Türk hükümetinin farklı kararları, kaç tane hakkınızda mahkeme var, kaç tane dava var, onu ben bilmiyorum. Fakat dün yeni bir haberle uyandık ve duyduk ki sizin Twitter hesabınızda söylediğiniz gibi 40 yıldır emeklerinizle aldığınız, ailecek aldığınız iki evinize, tam hukuki terminde bilmediğim için size bırakacağım bundan sonra. Nedir tam olarak Türkiye'de hakkınızdaki dava, şu anki dava, en son duyduğumuz konu?
İlham, tahminim benim 7-8 tane süren davam var. Bunun içinde Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yönetmenliği meselesi var. Bunun içinde Özgür Gündem Gazetesi'nde bir günlük dayanışma eylemi yapmak var. Bunun içinde Gezi Parkı davasını, Gezi Parkı'ndaki protestoları kışkırtma iddiası var. Bu Erdoğan'ın yolsuzluk dosyası, 17-25 Aralık süreciyle ilgili yaptığım yazı dizisi var. Varoğlu var ama asıl ana dava MİT'leri davası. Bu gelen kararda MİT'leri davasından. Oradan savcı iki kez ağırlaştırmış müebbet istemişti benim için. Yani eski hesapla idam cezası istemişti. Yani eğer ceza yasası değişmeseydi idam istiyordu. Yani şöyle anlatabilirim izleyiciler için. Bir haber yazdım. Haber yalanlanmadı. Haberin doğru olduğu çıktı ortaya. Ama yazdığım haberden ötürü önce ajanlıkla suçlandım. Sonra devleti yıkmaya teşebbüsten hakkımda iki kez müebbet hapis cezası istendi. Tutuklandım, hapsedildim, kurşunlandım, sürgüne gelmek zorunda kaldım. Eşim rehin alındı, şimdi de evime el konuyor. Yani hani bütün bunlar bir haberin Türkiye'de ne kadar iktidarı korkutabileceğini ve nasıl bir kindarlık oluşturabileceğini gösteren somut bir örnek ve aslında haberinde ne kadar önemli olduğunu aynı zamanda gösteren bir şey bence. Bu son karar onun bir bitmeyen kininin bir başka göstergesi. Ben mahkumiyet, önce mahkeme sonunda hiçbir kanıt bulamadı. MİT'lerin arkasında bir örgütlenme olduğu, bu haberin falanca devlet aleyhine yapıldığı, yararına yapıldığına vesaire, sadece devlet sırrını ele vermekten ben 5 yıl 10 ay kadar bir ceza, hapis cezası almıştım ama Yargıtay bozdu bunu. Yargıtay yeniden yargılanma ve daha ağır bir ceza verilmesi talebiyle ben şu anda o duruşma tekrarlanacak. En baştan yeniden yargılanacağım yani oradan. Ve bu süreçte aslında hiçbir saydığım davaların hiçbirinden bir mahkumiyetim yok benim. Üstelik çoğuna da gittim yani, katıldığım halde yok. Buna rağmen yani Türkiye'de bir mahkeme hiçbir kararında mahkumiyet vermediği birinin mallarına el koyma kararı verebiliyor. Bu yani sadece mal güvenliği değil, canımız da güvende değil yani, onu da gördük. Dolayısıyla hani bir haberin ne kadar ağır bedellere mal olabileceğini gösteren çok somut bir örnek bence.
Evet, peki bundan sonrası tabii Türkiye'ye geri gitmeyi düşünmüyorsunuz.
Yani
Türkiye'ye
eğer
geri
Türkiye'de
gideceğinize göre,
yargının
evet.
bağımsız olduğunu düşünseydim, gerçekten savcıların adil iddianame yazabildiğini, hakimlerin talimatsız karar verebildiğini bilseydim elbette gönüllü olurdum.
Evet.
Çünkü burada savunulmayacak bir şey yok. Ortada bir hakikat var ve o hakikati yazan bir gazeteci var. Dünyanın hiçbir yerinde, yani uygar hiçbir ülkede evet yargılanmış olabilir ama hapsedilmeyi bile gerektirmeyecek bir konu bu. Ve itibarla savunmak isterdim. Nitekim yaptım da o savunmayı ama sonucu gördük. Yani hakimler değişiyor, savcılar değişiyor, iddianame değişiyor. İşin içine mafya karışıyor, mafya geliyor, seni kurşunluyor. Yani böyle bir şeyden, terör ülkesinden söz ediyoruz.
Evet.
Böyle bir ülkede gidip oraya teslim olmak ve işte aman benim evimi almayın, ben geldim demek, hapiste çürümeyi, ömür boyu göze almayı gerektirir. Sadece hapiste canlı kalabilirseniz ne mutlu, yani canınız da
Evet.
tehlikede. O yüzden yani bu giyotine kafayı uzatmak istemiyorum doğrusu.
Peki, geçmiş olsun diliyorum. Fakat sizi yakalamışken çok da vaktinizi almadan Türkiye'deki son durumu sormak isterim. Hem biz daha çok Washington DC'den dış politikayı takip ediyoruz. Siz Türkiye'ye daha yakınsınız. Hem içeriği hem dışarıyı takip ediyorsunuz. 2020'nin sonuna geldiğimiz şu zamanda bir taraftan salgın, bir taraftan ekonomi, bir taraftan dış politika bir sanki ciddi bir krizin sinyalleri varmış gibi. Siz nasıl görüyorsunuz?
İlhan, ben iflah olmaz bir iyimserim. Hani insanlar gülecektir başıma gelen bunca şeye rağmen hala iyimser olabilmem ama ben bütün bunların yolun sonuna geldiğimizin, yaklaştığımızın alametleri olduğunu düşünüyorum. Şu benim başıma gelen iş dahil. Gerçekten sen dış politikada ne kadar sıkıştıklarını, ne kadar yalnızlaştıklarını oradan çok daha net görüyorsun. Ekonomiyi yurttaş bizzat yaşayarak görüyor. İç politikada ne kadar sıkıştıkları ortada. Ve gerçekten panik halinde kararlar almaya başladılar. Bunun dış politikadaki yansımalarını son bir haftada çok net gördük. Ama öte yandan da muhalefet cephesinde gerçekten bugüne kadar alışkın olmadığımız bir takım görüşmeler ve bir Erdoğan sonrasına dair bir rehabilitasyon koalisyonunun hazırlıklarını görüyoruz. Yani buna böyle bir isim takmıyorlar ama bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Orada merkez sağla merkez sol arasında buradan arta kalacak enkazın nasıl kaldırılacağına dair aslında görüşmeler yapılıyor. Bu çok net. Önce Türkiye Erdoğan'dan nasıl kurtulacak, sonra ortaya çıkan enkaz nasıl kaldırılacak? Bunun birkaç yıl önce adı bile geçmiyordu. Bu İstanbul seçiminde kazanılan başarı muhalefete bunun cesaretini verdi. Ve ilk kez gerçekten hani işte Davutoğlu gibi mesela Erdoğan'ın en yakınında olmuş isimler şimdi muhalefet partisiyle görüşmeler yapıyorlar. İşte Ali Babacan gibi Erdoğan'ın yıllarca ekonomisini yönetmiş isimler şimdi yüksek sesle itirazlarını dile getiriyorlar. Bunlar artık hani bir şeylerin pişirilmeye başladığının net göstergeleri. Hem oradaki hükümet cenahındaki iniş, hem muhalefetteki bu toparlanış bana sonuna yaklaştığımızı düşündürüyor. O yüzden iyimserliğimi korumaya çalışıyorum. Elbette zorlu bir süreç olacak. Hemen bırakıp gitmeyecek. Çünkü çok ağır bedeller ödettiler insanlara. Herkes hesap sormak isteyecektir. O yüzden de iktidara sonuna kadar asılmak isteyeceklerdir. Ama ne yazık ki her şeyin bir sonu var ve bu hükümetin de sonuna çok yaklaştık.
Söylediğinizden hareketle son zamanlarda Erdoğan sürekli AKP ile Türkiye'nin kaderini birleştiren şeyler söylüyor. Bir anlamda ya ben ya kara topraktır diyor. Bunu nasıl algılamak lazım?
Normal tabii, yani öyle yapmak zorunda çünkü buna inandırmazsa ülkeyi ve taraftarlarını çok yalnızlaşacağını biliyor ve her despotun kendini lanse etme biçimi işte sizin kaderiniz benim elimde, ben gidersem hepiniz mahvolursunuz demek. Burada ısrarla bizim de vurguladığımız ve vurgulamaya devam etmemiz gereken gerçeklik şu ki her ne Erdoğan'ın çıkarınaysa o Türkiye'nin aleyhine ve her ne Türkiye'nin lehine ise o Erdoğan'ın aleyhine. Bunu çok net ekonomide böyle, dış politikada böyle, iç politikada böyle. Türkiye kazanacaksa Erdoğan kaybedecek. Bunun kaçınılmaz olduğunu görmemiz lazım.
Vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Tekrar
teşekkür
geçmişler
ederim.
olsun.
İyi yayınlar. Çok teşekkür Leyla.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.